Ayrım 12, Dam Ağası, Kemal Tahir, sayfa 134. Kitaplı casus kilimi kel yiğitle beraber yere serdi, yatağı üstüne yaydı. Yalnız yorganı katlayıp pencere tarafından duvara dayadı, yastığı üzerine koydu. Kitap sandıklarını kapının yanına üst üste koydu. Çamaşır sandığını da şilteyi baş tarafından büküp çekmece gibi yanına getirdi. Kel yiğide artık otur ağa dedi, birer cigara içelim. ''Sen keyfine bak beyim, daha çok içeriz.'' ''Otur hele, yak şunu.'' Birer cigara yaktılar. Kitaplı casus sordu, ''Tecrit 15 gün mü?'' ''Ne? Yani buraya yeni gelenleri kaç gün burada tutuyorlar?'' Kel yiğit bıyık altından gülerek başını salladı. Sanki söylemek istemediği bir şey vardı. Kitaplı casus, ''Malatya'da 15 gün bekletirler.'' dedi. ''Yalnız oradaki tecrithane yer altında değildir.'' Bunun üstüne atölye diye yapmışlar. İşte o atölyelerden birisi tecrithane diye kullanılır. Burada 15 gün kalacaksak işimiz var.
Sen kalmazsın beyim, ne mümkün, sen derhal çıkarsın.
Sen?
Sen bana bakma, senin gibi efendiler feraha çıkar. Fakat köylü kısmı 5-10 gün demeden kurtulamaz.
Neden efendi, mihnette hastalık olmaz mı imiş?
Hastalığı bilmem ya, para olur. Parayı sen bilir misin? Allah'ın kapıcı başısı para.
Tövbe de.
Tövbe desem de demesem de kapıcı başı olmuş bir kere.
Kitaplı casus sesini alçalttı. Kaça bilet?
Ne bileti? Ha, birinci mevki bileti mi? Tutturabildiğine. Cebindeki paraya bağlı bir iş. Bir de yukarıda hemşerilerin olur. Onların ileri gelenleri araya girerler. Hiç paran olmasa da onlar borç verirler. Sonra köyden paran adamın gelince ödersin.
Fena usul değil, fena usul değil ya. Adın ne bakalım?
Ahmet.
Ahmet efendi, bu iyi usul de yakında kalkar görürsün.
Ne bileyim ki beyim?
Telaşlı ayak sesleri duyuldu. Deli Ömer soluk soluğa geldi. Ya bir saattir seni arıyorum kel yiğit. Hemen çökersiniz, cigarayı yakarsınız. Herif başını mı dinleyecek demezsiniz. Bitini döktünse bak keyfine, gel haydi.
Ben rahatına bak dedim ama efendi illa oturalım dedi.
O nezaketten söylemiştir. Hadi yallah, işimiz var. Kitaplı casus bir kaşını yukarı kaldırarak,
iş varmış Ahmet Ağa dedi. Sonra gene gelirsin. Ben bitten korkan efendilerden değilim. Sen Ömer Ağa'nın şakasını aldırma.
Onlar gidince ayakkabılarını çıkardı. Sepetten terliklerini aldı. Sırtını yorgana dayayarak uzandı. Yol yorgunluğunu iyice hissediyordu. 6,5 senedir devam eden mahpusluk vücudunu iyice hamlatmıştı. Dehşetli yorgundu ama mezara benzeyen bu daracık yerde bir türlü istirahat edemeyeceğini de anlıyordu. Toprak seviyesinden aşağı olan bütün mahzenimsi yerlerde insanın içine bir toza maruz kalmış hissi gelir diye düşündü. Bu düşüncesiyle görünmez bir toz tabakasının ciğerlerini sanki kapladığını hissetti. Malatya cezaevinde kumar veya başka hususlardan buralara kapatılanları yoklamaya geldiği zaman hep bu iç sıkıntısını ve iliklerine toz halinde işleyen soğuğu duymuştu. Para isterlerse verilemez, burada 15 gün, bu da kabil değil. Para prensip itibariyle verilemiyor, burada da vücudunun dayanamayacağını anlayarak kalamayacağını kararlaştırıyordu. Daha şimdiden açık havayı, güneşi, ağaçları özlemeye başlamıştı. Bu esnada kel yiğit açık kapının önünden hızla geçti. İçeriye bakmamak için cehdettiği gayri tabii bir şekilde kızarmış ensesinden belliydi. Kitaplı casus konuşmak ihtiyacını duymadığından buna aldırmadı. Belki can sıkıntısından, belki yorgunluktan, belki de böyle mahzene kapatıldığından üşüdü. Paltoyu sırtına aldı, sigarayı koridora fırlattı. Okumayı denese mi? Uyusa mı? Saat 10:30, nihayet 11. Akşama dünya kadar zaman var. Akşama belki de 15 günün sonuna. Çattık vallaha diye gülümsedi. Çaresiz bir kitap aldı. Eline ilk gelen kitabı. Agatha Christie'den bir polis romanı. Şunu okumamış olsaydım diye başını salladı. Okumamış da olsaydı bu şart içinde bu kitap bir gün, nihayet 2 gün dayanırdı. Mamafih gene de başladı. Öğleden sonraya doğru hem şiddetli bir açlık hem de çare bulunmaz bir iştahsızlık hissetti. Yine bunun gibi hava hem sıcak hem de pencereyle kapı karşı karşıya olduğundan ceryandan pek soğuk geliyordu. Sepette bir Amasya ekmeği, biraz reçel, kuru meyve kalmıştı. Yemeği denedi, 2-3 lokma aldı. Öğleden sonraları uyumaya alışıktı ama gece de geç vakte kadar otururdu. Tepesinde ampul yeri vardı ama boş duruyordu. Ceryan var mı yok mu diye düşündü. Olsa bu daracık mezar gibi yer pek aydınlık olacaktı. Yoksa yine böyle daracık ve bir insanın ruhuna kasvet verecek kadar loş kalacak. Çoktan beri de lamba kullanmıyordu. Böyle yerlerde rastlanan tenekeden yapılmış, şişesi ekseriye kırık ve mutlaka isli bir lamba pislikten ibaretti. Malatya'da kendisini koğuşlara vermemişler, mahkumiyetini nazara alarak ayrı oturtmuşlardı. Orada da ilk günler bazı sıkıntılar çektiğini hatırladı. Bunu müdüre söylemek mi lazımdı? Müddeyi umumi hazır buradayken niçin anlatmayı akıl edemediğine üzüldü. Bir sürü eşya lazımdı. Magal iyi kötü bir tencere, hasılı bir eve lüzumlu öteberi, adlarını hiçbir ev kadını atlamadan, unutmadan sayamaz da yine de hepsi lüzumludur. Yolda tahmininden fazla para harcamıştı. Cebindeki para ile hiçbir şey yapmak mümkün değildi. 6 senedir parasızlık böyle devam ettiği halde buna bir türlü alışamayışına tekrar şaştı. Ve tekrar parasızlığa demek alışılamıyor arkadaş dedi. Soyunup yatmaya üşeniyor, aynı zamanda fazla uyursa gece sabaha kadar uyuyamayacağını, rahatsız olacağını hesaplıyordu. Böylece paltoyu çekip yatsa yol yorgunu vücudunun bir münasebetsizliğinden korkuyordu. Ufak bir grip bu daracık yerde kepazelik demekti. Mam hafif boynuna bir boyun atkısı dolayarak alışık olduğu üzere paltonun altına kıvrıldı. Uyandığı zaman güneş binanın öte tarafına devrilmiş, hücre akşam üzerlerinin loşluğunu almıştı. Ağır zehir gibiydi. Kapının kendisi uyurken hiç açılmadığı, terlikle yaptığı işaretten belliydi. Bu içine biraz emniyet verdi. Palto sırtında koridora çıktı. Kel Yiğit görünmüyordu. 4 köşe delikten eğilerek merdiven altına çıktı. Karşı tarafta direklerin arasında gezinen birkaç kişi kendisini görür görmez gezinmeyi durdurttular. Gözlerinin bütün görme kabiliyetlerini bir anda kullanmak istiyorlarmış gibi büyük bakışlarla baktılar. Sonra telaşla o taraftaki deliklerden 2 büklüm kayboldular. Kitaplı casus meseleyi biraz anlar gibi oldu. Tarih tekerrürden ibaret, doğru diye gülümsedi. 4,5 sene evvel Çankırı'daki numara, bizimle konuşmak yasak. Sidik kokusu gideceği istikameti hiç şaşırmadan gösteriyordu. Kapıda durup içeriye göz alıştırmaya çalıştı. Döşeme temiz gibi parlıyordu ama ondan ilerisi zifir gibi. Bir adım atınca çirkefe bastı, hemen geri çekildi. Hücreye dönüp gözlüğünü gözüne taktı, kibriti eline aldı, paltoyu bıraktı. Pantolonun paçalarını dikkatle kıvırdı. Halbuki bina beton vücuduyla dışarıdan ne kadar yeni, sıhhatli, hatta heybetli görünüyordu. Neden her şeyi kendi hırpaniliğimize benzetiriz? Bir tarafı derhal yamanır diye düşünerek bu sefer iyice silahlanmış olarak sidik kokusunun üzerine yürüdü. Birkaç kibrit ışığı ve Malatya cezaevinden hatırında kalan manzara ile abdesthaneyi keşfetti. Buraya ancak gece vakti lamba ile girilebileceğine kanaat getirdi. Musluk akmıyordu. Asıl abdesthaneye karanlık o derece çökmüştü ki insan ayağını atar atmaz dipsiz bir kuyuya yuvarlanacağını zannederdi. Buradaki karanlık öyle birkaç tane değil, birkaç kutu kibritle, hatta kuvvetli bir elektrik feneriyle bile rahatsız edilemez cinsinden gibi geliyordu. Belaya çattık ya Rabbi. İşi bitirip çıkarken merdivenlerden uçar gibi inen Deli Ömer'le karşılaştı. Sen misin arkadaş?
Benim.
Şu ayılardan biri sandım da şapla atacaktım. Müdür bey yasak etti, ayak altında dolaşmasınlar dedi. Görürse kemiklerini kıracak. Bir kere dayağa başladı mı Allah yarattı demez. İyidir, hoştur, gayet merhametlidir. Lakin dayağa başlamamalı. Elimi geri alamıyorum diyor.
Sesini alçalttı. Polislikten yetişme olduğu için dayağına zorlu.
Mamafi haklı da canım. Bu dangalaklar laftan mı anlar? Helaya mı gidecektin?
Girdim.
Burada sular her zaman akmaz. Sana bir ibrik uydurmalı.
Kolay, uydururuz.
Deli Ömer beraber hücreye kadar geldi, kapıda durdu. Yüzünde her zamanki yeşilimsi mahzunluk, kederli ciddiyet vardı.
Senin yüzünden az kaldı, deli sülükle dövüşüyorduk dedi. Birbirimize giriyorduk az kalsın.
Sebep?
Deli birader, böylesini Mazhar Osman Bey görse bir vakit rapor vermez, ebedi yatırır. Buranın berberi, divane olduğundan kusuruna bakmazlar. O da yüz buldukça aslarını istiyor. İlle geleni tıraş edeceğim diye tutturmaz mı?
Benim jilet takımım var.
Aman sus, yasaktır, alıverirler. Ben duydum, başkası duymasın.
Muayenede almadılar.
Müddei Umumi Bey oradaydı da o sebepten almamışlardır.
Müddei Umumi Bey jiletin yasak olduğunu bilmiyor mu?
Daha yeni geldi, huyu malum değil. Koğuşları neyse ne, idare ediyor ama burada vukuat hiç yok. Tıraş iktiza ederse bana söylersin, berberi getiririm.
Kavgayı anlatıyordunuz.
Ha evet, ille tıraş edeceğim diye tutturdu. Tecride alınanların saçları, sakalları, bıyıkları dipten kazıtılır. Vekaletin emri. Lakin ben sizin saçlarınıza, bıyıklarınıza acıdım.
Teşekkür ederim ama eğer usul böyleyse bozulmasaydı.
Aldırma, usul imiş. Bir de bozuluverse ne lazım gelir? Biz hep gurbet uşağıyız. Birbirimizi böyle yerde kollamazsak nerede kollayacağız? Hitamında Sülü'ye dedim ki sen ne merak ediyorsun oğlum dedim. O senin bildiğin efendilerden mi, baksana dedim. Berber bahşişini verir mi dedim. İyi demiş miyim?
Gayet iyi demişsin.
Eline 25 kuruş veriveririz. O da bugün fukara. Lakin fazla isterse kulak asma. Dağ başında adam mı soyuluyor?
Hiç kulak asmam.
Yabancı diyerek fazla para koparmak isterler. Ayı gibi bir adamlar. Senin efendilik ettiğini bilmezler de bir de yiğitlik taslarlar.
Ben de olsam taslarım.
25 kuruş yeter.
Bakalım, tıraşı beğenirsem belki de 50 veririm. Beğenmezsem bahşiş vermek adetim değildir.
Doğru bir söz.
Deli Ömer gözlerini kırpıştırarak kitaplı casusa baktı.
Doğru ya.
Evet.
Bozukluk yoksa ben verivereyim.
Sakın ha, ben veririm. İleride tıraş olunca. Nasıl olsa ebedi burada kalacak değiliz ya.
Sen bilirsin, bizden insaniyet. Hep gurbet uşağıyız da.
Sağ ol.
Birazdan bakkal kapatır. Bir diyeceğin var mı?
Bir paket cigara, bir de kibrit.
Cigarayı kolsuzdan da alırdık. Cigara her zaman bulunur. Sen bunca mahpushane gezmişsin, usul bilirsin. Bir kolsuz var, bir çare malul. Bir kuruş kârla satar, geçinir. Kağıt, zarf, pul falan bulundurur.
Daha iyi, ondan alalım.
Görüp tanıyacaksınız ya, fena delikanlı değildir. Tek kollu ama küçük Ahmet dedin mi, Osmancık'la ağlayan çocuklar susar.
Sesini alçalttı. İdare de hatırını sayar. 15 sene yatmışı var, devamlı değil, girip çıkmacasına. Müdür vekili bir dediğini iki etmez, hatırlıdır, görürsün ya.
Görürüz, bir şey soracağım, bahçeye çıkarmazlar mı?
Kimi?
Bizi.
Sen ne diyorsun birader, bizi çıkarmıyorlar da nerede kalmış ki tecriddekileri? Bir kere sarı müdür mevkufu ölüm Allah çıkarmazdı. Yeni geldiler, analarının pişirdiği çorba işkembelerinde duruyor diyerek. Hakkı da var ya, avlunun etrafına hisar çekmemişler de, bir de idamlık kaçtı. Jandarmalar ben mesuliyet kabul etmem diyor. Bugün koğuşlar Müdde-i Umumi'ye hep ağlaştılar. Bir kolayını bulacağım, jandarma kumandanıyla görüşeyim dedi ama hiç ummam. Yenidir, meseleyi bilmiyor. Müdür vekili istese her gün çıkarır. Bazen canı sıkkın oluyor da gebersinler teresler diyor. Çıkardı mı ben söylerim, tecridi de çıkarır. Lakin bahçede bahçe, İstanbul'un Gülhane Parkı, yalnız ağaçları eksik. Varsın eksik olsun. Şu taraf çomar bağlarına kadar açık, şu taraftan parkı hastaneyi seyret. Göz yaylımını alır da insan ferahlar.
İyi ya çıkarsalar.
Duvar çekilmedikçe kulak vermek, çıkarsalar da öylesine.
İyi olur inşallah.
Hiç ummam, vekalette metelik yokmuş. Tabii bu kadar deveyi hamuduyla yutuyorlar.
Eski Yemenlilerini sürükleyerek gitti. Kitaplı casus boş koridorda ve daracık hücreye bakarak bir an düşündü. Sonra mahpusların volta vurmak dedikleri yürüyüşle gidip gelmeye başladı. İlk yabancılık geçinceye kadar bazı çilelerin çekilmesi her yerde, bilhassa kanun ve nizamların keyfi ve adama göre yürüdüğü her yerde muteberdi. Hürriyet zaruretlerin idrakidir sözünü hatırladı. Zaruretleri idrak edince insan o hadiselere karşı fil hakika hür oluyordu. Ama bu gene de zor işti. En iyisi bir iş bulup meşgul olmaktı. Yanında boş müsvedde defterleri, kurşun kalemler vardı. Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci isimli romanını tekrar okuyacağına oturup tercümeye başlamayı kararlaştırdı. Bu kararla biraz sakinleşti. 230 küsur sayfaydı. Günde 10 sayfa çevirse hem avunur hem de bu beladan kurtuluncaya kadar, yani 15 gün 150 sayfasını olsun atmış olur. Deli Ömer bu sefer delikten içeri girmedi.
"Arkadaş!" diye seslenip sigara ile kibriti uzattı.
Köylü sigarası bakkalda 20 kuruş olduğu halde burada 25 kuruştu. Kibritle 6 kuruş. 30 kuruş vermişti. Ahmet Ağa'da bozukluk yokmuş. İleride ödeşiriz. 3 kuruşu kalıyor, unutmasın demiş.
Olur, zarar yok.
Hücreye döndü, kapıyı kapattı, bavulu pencerenin altına, duvarın dibine götürdü. Paltosunu sırtına alarak kapı birden açılırsa ne yaptığının görülmemesini temin ettikten sonra bavulu açtı. Üst tahtalarıyla meşinin arasındaki hususi yerinden kız gibi parıl parıl bir İngiliz sustalısı çıkardı. Bismillah diyerek pantolonun cebine soktu, bavulu yerine bıraktı. Tevfin hakkı varmış, galiba lazım olacak diye güldü. Lazım olmasa bile böyle bir arkadaş iyidir, öyle görünüyor. Gene yere çömelip bu sefer sustalıyı mendile iyice sardı. Bu ani bir aramada mendili ele almak suretiyle bıçağın bulunmasına mani olan pratik bir usuldü. Bundan fazla gözlüklerine ve kitaplarına güveniyordu. Kitap okuyandan böyle şeyler umulmuyordu. Bu sefer daha rahat bir yürekle koridora çıktı. Zayıf bir ıslık öttürerek voltaya devam etti. Bir müddet sonra yalnızlık yüreğindeki sıkıntıyı dağıttı. Başını dinlendirip güzel hülyalar kurmak asabını düzeltmişti. Müdde-i umuminin yeni gelmesi iyi tesadüftü. Bunlar ona alışıncaya kadar o da buraya alışırdı. Müdürün henüz vekil olması başka bir şanstı. Asaleten tayin edilse sevinçle bir zaman iyi davranır, başkası gelse gene bir bekleme devri açılır. Dolaşırken elini ikide bir saat cebine götürüyor, zincire rastlamayınca canı sıkılıyordu. Gelirken saatini kayınbabasına zorla bırakmıştı. Bu defasında ilahi Mevlut Efendi, 40 yılda bir kere haklıymışsın diye gülümsüyordu. Saate alışkın adam rahatsız olur, götürsen iyi edersin, yahut da benim saati sen al demişti. Almamıştı koca Serkisof'u. Mahzende vakti tayin etmek de imkansızdı. Fakat ikindiyi de geçmiş olmak lazım gibi geliyordu. Gece elektrik yanmazsa, lambada bulunmazsa çalışmak kabil olamayacaktı. Teşrin gecesi inadına da uzundur. Oturup tercümeye başlamayı düşündü. İlk aklına geldiği kadar hevesli olmamakla beraber yatağına kuruldu. Defteri, küçük lügati aldı. Bavulu masa gibi önüne koydu. Bir taraftan da düşünüyordu. Bir kere sanata iltica var bu işte. Sonra bir de köpoğlu köpeklik var. Bizde hala tercüme bir çeşit ibadet gibidir. Dehşetli müessir, esrarlı. Hürmete şayan, hele Madame Agatha lütfen Türkçe konuşmaya başlayınız bakalım. Şu bir kelimesini bile bilmediğiniz güzel Türkçemizle, bülbül misali. Tercüme olsun, telif olsun, muharrir için bir kitaba başlamanın, bir de onu bitirmenin zevkine doyulmazdı. Zaten bu iki zevk olmasa belki de muharrirlik denilen ömür törpüsü zanaata kimseler katlanamazdı. Kitap polisiye romanların en sunisi fakat aynı zamanda en zekice kurulmuş olanlarından birisiydi. Dipnot, 1946'da Ahmet Halit Kitabevi tarafından basılmıştır. Ortalık iyice kararıncaya kadar çalıştı, tam 7 sayfa çevirdi. Eğer ışık bulursa bu gidişle günde yarım sayfayı kolaylıkla tercüme edeceği anlaşılıyordu. Lakin bu da başlama hevesinin eğreti gayretinden ibaretti. Böylece devam edemez bu gayret. Mamafi bir bu başlama, bir de bitirip kurtulma gayretinin 20'şer sayfasıyla böyle baştan savma tercümelerin günde 10 sayfası yapılabilirdi. Kitaplı casus yorgun fakat rahat bir yürekle arkasına dayandı. Galiba 3 saat mahpusluğu da, bu yeni evinin yabancılığını da, zaruri ihtiyaçlarından birçoğunun, hem de ışık gibi en mühimlerinden birinin noksanlığını da kolayca unutmuştu. Daracık hücrenin garipliği de daracık oluyordu. Daha geniş bir yerde bulunsa bu ilk gece burada ve otelde geçenler sayılmaz, belki daha da kederli başlardı. Bu saatte Malatya'da sofra kurma sırasıdır. Bediha yemeği çoktan getirmişti de İbrahim salata falan hazırlıyor, güzel sesiyle bir Arapça şarkı söylüyordu. Dünya ne tuhaftı. İbrahim'le Şubat'tan beri, yani ancak 8 aydan beri tanışıyorlardı. Bu müddetten evvel o kendisinin, kendisi onun yaşadığından bile haberdar değildiler. Sabahleyin yola çıkarken çocuk hüngür hüngür ağlamıştı. Yarın telgraf çekmeli diye düşündü. Karanlık büsbütün bastırmadan bir şeyler de yemeliydi. Mahpus olduğu olalı 6,5 senedir, bütün gece yattığı odada sabaha kadar mecburen ışık yandığı için karanlık mefhumunu tamamıyla kaybetmiş gibiydi. Bu sebeple karanlık onu diğer uzun zaman mahpusta yaşayanlar gibi herhangi bir insandan daha çok rahatsız ediyor, daha beceriksiz hale getiriyordu. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 145.